Vakainame.
Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz daha önce de defalarca konuk etmiş olduğumuz Murat Sevinç. Hoş geldin Murat.
Hoş bulduk. Merhaba.
Murat hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Özlem Hanım hoş bulduk. Sağ olun.
Şimdi Murat Sevinç'i tanıtmaya gerek yok. Defalarca da bize konuk oldu. Ben de Murat Sevinç'le Aralık ayında Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği bir konferans olmuştu. Şehir ve bilgi üretimi falan diye. Orada şahsen de tanıştıktan sonra bu hanım bey hitabından vazgeçtik. Yani laubalilikten yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir takım güzel gelişmeler oldu. Mesela Murat Sevinç bir kanun hükmünde kararnameyle alındığı işine iade edildi. Davayı kazanarak. Bu birkaç ay oluyor. 2023'ün sonlarındaydı. Barış akademisyenlerinin durumu hakkında genel çizgilerle bir iki yazı yazdı. Tabii biz bir taraftan göçmenlik hikayelerini bitirmeye çalışıyorduk. Fakat bir yandan da işte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında bir anlaşmazlık oldu. Can Atalay kararına karşı çıkıldı. Meclis uygulamadı filan. Yani bir sürü aslında Murat Sevinç'in yorumlamasını isteyeceğimiz şey oldu. Şimdi bunların hepsini yapsın 25 dakika sürdürsün diye kendisini davet ettik. Sağ olsun ve bu sefer daha önceleri hep İstanbul'dan bağlanıyordu. İlk kez okulda olması sebebiyle Ankara'dan bağlanıyor programımıza.
Evet. Evet, çok teşekkürler, sağ olun.
Hoş
davet
geldiniz.
Için. Hoş bulduk, çok sağ olun. Nedir, başlayayım mı bu şey kararname?
Evet, lütfen.
İşte ben Aralık sonu gibiydi, Aralık'ın 13'üydü mahkeme karar verdi, ilk derece mahkemesi. Ocak başında şey yaptım, işte Ocak ortasını biraz geçmişti. İmzayı atıp göreve başladım. Şubat'ta da bana iki bölümün dersini verdiler, derse girmeye başladım. Dolayısıyla Ankara ile ve Ankara siyasalla mülkiye ile ilişkim 7 yıl aradan sonra yeniden başlamış oldu. Bu Diken'de bir iki yazı yazdım bu kararnameler üzerine. Bundan sonra da ara ara yazmayı devam ettireceğim. Bunun da nedeni kararnameliyken yazmak çok zor. Çünkü hani bu kadar derdin tasanın içinde insan kendi derdini sanki anlatıyormuş gibi geliyor. Bu da biraz rahatsız edici bir şey. Fakat artık ben o durumda olmadığım için, tam olarak o durumda olmadığım için çok rahat yazabiliyorum. Çünkü bu zaten aslında bildiğim ve bildiğimiz bir şeydi. Ancak üniversiteye gelince, başlayınca çalışmaya ve genel olarak kampüs ve üniversite ortamını yakından görünce doğrusu biraz anlaşılabilir, biraz anlaşılamaz nedenlerle 7-8 yılın ardından kanun hükmünde kararnamelerin ve atılan insanların bir avuç insan dışında hiç kimsenin umrunda olmadığına tanık oldum. Hep aynı bir avuç insan, işte sendikacı arkadaşlarımız, eğitim sendiler, onun çevresindeki bir grup filan. Bu da tanık olmak, bu zaten bildiğimiz bir şeydi ama yine de buna tanık olmak biraz rahatsız edici bir şey. Elbette hayat devam edecek, insanlar işini gücünü yapacak, bunda yadırganacak bir şey yok ama yani bu kadar unutulmuş olması, üniversitenin artık bunu bu kadar umursamıyor olması, baştan da çok fazla umursamamışlardı ama işte arada bir hiç olmazsa konu oluyordu. Dolayısıyla ben dedim ki hani arada bir yazayım. Üniversiteden umudu kestiğim için de demokrat basına, muhalif basına ve siyasetçilere yönelik önce bir mektup yazdım. Bir kez daha hatırlatmak için. Bu hatırlatmaları arada bir yapacağım. Bizim durumumuz şu. Bu çok Türkiye hikayesi aslında. Yani Türkiye'de şu anda her şey nasıl işliyorsa KHK'ların durumu da o doğrultuda gidiyor. İlk derece önce biliyorsunuz işte bir 5 yıl komisyonda beklettiler. Ondan sonra idari yargıya redden sonra başvurduk. pek çok idari yargıya böldüler. Aslında herkesin durumu aynı olmasına rağmen, herkes aynı metni imzalamasına rağmen ve ortada bir füsun üstel kararı, Anayasa Mahkemesi'nin bu bildiriyi düşünce hürriyeti kapsamında kabul etmiş olmasına rağmen ki sorun o zaman çözülmüş olmalıydı. Ancak işte olmadı, çözülmedi. O ilk derece mahkemesi örneğin birisi için 2 ayda karar verdi, ret ya da kabul verdi. Benim için 22. Dair Mahkemesi 2 yıl bekledi, 2 yılın sonunda bir karar verdi. İade yönünde karar verdi. Fakat iş orada bitmiyor. Bu kez üniversiteler hemen istinafa, yani bölge idare mahkemelerine gidiyor. Dolayısıyla kamuoyunda hocalar dönüyor ya da döndü şeklinde oluşan izlenim büyük ölçüde yanlış. Hatta tam tümüyle yanlış. Çünkü büyük çoğunluğu henüz dönmedi. Ya da dönenlerin bir kısmı yeniden görevden alındı. O da nasıl oluyor? Şimdi biz istinafa gitti üniversite, yani bölge idare mahkemesine. Bazı üniversiteler, Ankara Üniversitesi de bunlardan biri, yürütmeyi durdurma talebiyle gidiyor. Yani bir an önce yürütmeyi durdurma ver ve bu insanı yeniden görevden al. Şimdi yürütmeyi durdurma talebini reddetse de 3 istinafa bölündü. 13, 14, 15. Daha da sürreal bir şey çıktı ortaya. 13. Bölge İdare Mahkemesi herkese ret verdi. Ve 2'ye 1 çıkıyor kararlar. Yani 2 üye herkese ret verirken bir üye inatla karşı oy yazıyor. Ve o bir üye bir karşı oy yazan bir üye önce bir satır iki satır yazardı. En son 7 sayfa. Artık nasıl tahammül edemiyorsa diğer 2 üyeye 7 sayfa karşı oy yazdı. Şimdi 13'e düşen, mesela ben eğer 13'e düşseydim, ki bu tamamen şans, papatya falı. 13'e düşseydim Ankara'ya hiç gelmezdim. Hiç gelmezdim çünkü biliyorum ki 1-2 ay içinde yeniden görevden alacaklar. 14'e düşenler, iade edilen var, reddedilen var filan. 14'ün tutumu biraz daha ortada. Ben 15'teyim. 15 bugüne dek hiç karar vermedi. 15'in özelliği, 15 Bölge İdare Mahkemesi'nin özelliği hiç karar vermemiş olması. Mesela 14-15 aydır bekleyenler var. Ben yeni geldim tabii 15'e. Şimdi bu 3 istinaf birbirinden farklı davranıyor. Niye farklı davrandığını anlamanız mümkün değil. Ve bunlar aynı binada görev yapan insanlardan, hakimlerden söz ediyorum. İşte birisi o füsun üstel kararını daha bağlayıcı kabul ediyor kararında. Diğeri canım tamam o karar nedeniyle hapse girmemiş olabilirler ama bu başka bir şey. Bu memuriyet, devlete sadakat lazım filan deyip böyle son derece tuhaf anlaşılmaz yorumlar yapıyor. İşte biri hiç karar vermiyor. Bir iki arkadaşımız da istinafta onaylandı. 14 istinafta onaylandı. Onların şansı yaver gitti ve bu 3-4 arkadaşımız şu anda Danıştay'da. Ve Danıştay 5. Dairesi'nin bir karar vermesi ni bekliyorlar. Nihai olarak da zaten bu işi çözecek olan, olumlu ya da olumsuz anlamda çözecek olan Danıştay. Yani son derece parçalı bir durum söz konusu. Herkes dönmedi, iade edilmedi. Çok az iade var ve o iadelerin de işte bir kısmı yeniden görevden alındı. Böyle bir şey. Yani şimdi ben derse başladım Şubat ayında ama mesela Haziran'a kadar sürdürebilecek miyim hiç emin değilim. Ama olumlu bir karar da çıkabilir. O zaman Danıştay'a gider. Onun ne kadar süreceği, kaç yıl süreceği belli değil. Böyle bir hakikaten eziyet, yani bir eziyete dönüşen bir şey oldu bu. Üzerinden de 7-8 yıl geçince biraz da unutuldu. dediğim gibi bunun anlaşılabilir bir tarafı var. Çok zaman geçti. Bir de işte sizler de üniversitenin nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. Bunu ben çok yazdım zamanında. Büyük bir çoğunluğun da zaten umrunda değil. Doğrusu yani işte
Evet, ben
Ankara Üniversitesi ya da diğerleri, yani umurlarında da değil.
değil. Evet. Ben de bir şey sormak istiyorum. İki şey aslında. Bir tanesi bütün bu anlattığın aslında bir Louis Buñuel gerçek üstücü film şeyini çok veriyor. Yani
Öyle.
son derece birçok filmini gördüm ve etkilenmiştim. Yani Burjuvazi'nin gizli çekiciliği vesaire gibi tuhaf filmlerinden, o hepsi birbirinden güzel filmlerini hatırlatmıyor değil. Sürreel bir durum var. Ama benim asıl merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu 7 yıl gibi çok ağır bir aradan sonra akademik
ortamda durum nasıl? Öğrencilerin bakışı, işte akademik hayatın durumu nasıl geliyor 7 yıllık farktan sonra? Bir onunla ilgili birkaç cümlelik bir açıklama verir misin?
Tabii ki. Şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve içinde bulunduğu Cebeci Kampüsü, yani en büyük tasfiye Ankara Üniversitesi'nden oldu. O tasfiyenin de yaklaşık yarısından fazlası da Cebeci Kampüsü'nden oldu aslında. Siyasal, İletişim ve Hukuk Fakültesi. Hukuk Fakültesi'nden daha az arkadaşımız hatırladı. Dolayısıyla siyasalın, iletişimin genel olarak Cebeci Kampüsü'nün çok yara aldığı bir şey bu. Yani 3-5 evet. kişiden söz etmiyoruz. Yani çok ciddi oranlar, yani siyasalın 1/4, şeyin yaklaşık 1/3 iletişimin atıldı. Tabii bu çok yıpratıcı bir şey. Çok yorucu. Kalanlar içinde bir bizim çevremizde bu işi dert edinen, akademiyi dert edinen ve bize destek olan arkadaşlarımız vardı. Onlar çok yorulmuşlar. Bunu gözlemlemek mümkün. Pek çok ders kaldı üzerlerine, moral bozukluğu yaşadılar uzunca bir süre filan. Bir de fakültede bunu hiç umursamayan, zaten hiçbir şey umursamayan meslektaşlarımız var. Onlar da işte hani böyle koridorda filan görünce hatırlıyorlar. Aa evet, değil mi, böyle bir şey vardı diye düşünüyorlar herhalde. Yani nasıl diyeyim, çok yorulmuş bir yer Cebeci Kampüsü. Çok çok yorulmuş bir yer. Öğrenciden memnunum. Öğrenci de öyle bir yere gelmiş ki, öyle bir Türkiye'de, Türkiye'nin öyle bir zamanında ve öyle bir kampüste, eski hallerine hiç benzemeyen bir kampüste eğitim alıyor ki. Tabii çocuklar da böyle biraz tedirginler. Mesela derslerde en çok fark ettiğim şeylerden biri, siyasi konulara hiç girmek istemiyorlar, konuşmak istemiyorlar falan. Ben biraz açmaya çalışıyorum onları ve endişelerini gidermeye çalışıyorum. Ve onların korkmalarını da anlıyorum. Doğrusu ne bileyim işte, diyorlar ki herhalde muhbir vardır sınıfta, bilmem şikayet ediliriz, daha sonra bu sicilimize geçer, işte memuriyette sorun olur. Bunu düşünen çocuklar birinci sınıf çocukları, 18 yaşındaki insanlardan söz ediyorum. Bu tabii ne kadar vahim olduğunu işte siz de biliyorsunuz.
Tam da onu sormak istedim ben.
Bu ruh halinin, evet. Yani bu çok çok üzücü ve onları her derste açmaya, biraz daha konuşturmaya, endişelerini gidermeye, buranın üniversite olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İşte üniversitede bunlar konuşulur, edilir, şiddete, ırkçılığa çağrı yapılmadığı sürece, terbiye sınırları içinde elbette her şeyi konuşmak mümkündür, her şeyi tartışmak mümkündür diye işte 1,5 ayın sonunda birazcık böyle bir şey, rahatlama sağlayabildiğimi de gördüm. Çünkü pırıl pırıl insanlar, yani işte 18 yaşındalar. Bu çocuklar biz atıldığımızda 10-11 yaşındaydılar. Ve heyecanlılar, böyle derse katılıyorlar, meraklılar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ondan memnunum. Ama işte geri kalan atmosfer, Türkiye nasılsa kampüslerde öyle benim anladığım kadarıyla. Ne yapacaksınız? Yani siz yabancı değilsiniz, hani söyleyebilirim. Zaman zaman burada kendimi bu hani evlilik programlarındaki erkekler, kadın programları var ya işte, oradaki erkekler gibi hissettiğim oluyor. Orada hep şey soruyorlar biliyorsunuz erkeklere, maaşı var mı, sigortası var mı diye soruyorlar. Evet işte maaşım var, sigortam var filan, ama burası akademi mi? Akademi olması için çaba harcayan, emek harcayan arkadaşlarımız var. Buna hiç kuşku yok. Ama yani bundan 20-30 yıl öncesiyle karşılaştırdığımda pek benzemiyor doğrusu. Yani üzücü bir manzara. Yine bir gün kendisini onaracağını düşünüyorum. Hem bizim kampüsün ve siyasalın, hem de genel olarak üniversitelerin kendisini onaracağını düşünüyorum. Fakat şu anda pek şey, iç acıcı bulduğumu söyleyemem.
Evet, yine Bunuel'e dönersek akademiyanın gizli çekiciliği diyebiliriz.
Öyle tabii. Yani o filmde biliyorsunuz o burjuvaların nasıl koşuşturduğunu, o cenazeye nasıl muamele ettiğini filan, çok komik sahneler vardır. Yani böyle çok insan küçük düşürücü sahneler vardır. Evet. Şimdi işte burası da yani bu kampüs zaman zaman çok tatsız tuzsuz ve hiç onaylamadığımız, hep karşı çıktığımız şeylere de tanık oldu. Olaylara, bilmem nelere, şiddete falan da tanık oldu. Ama daha bir üniversite gibiydi burası. Bunu herhalde pek çok üniversite için, köklü yer için söylemek mümkün. Bu mutsuzluğun da yalnızca mutsuzluğun ve umutsuzluğun da yalnızca üniversiteye özgü olduğunu zannetmiyorum işte. Her yerde olan şey. İşte belki bu yerel seçim sonuçları biraz insanların keyfinin yerine gelmesini, geleceğe yönelik bir umut beslemesini sağlayabilir.
Peki bakalım. Ben de izninizle hemen bir şey ekleyeyim. Sonra da bir soru sormak istiyorum. Şimdi bazı meslektaşlarınız unutmuş bile olabilir filan ama tabii bizler aslında unutmadık. Yani sizin bir kanun hükmünde kararnameyle işinizden alınmanızı tabii ki unutmadık. Geri döndüğünüz zaman da çok sevindik. İnşallah orada da devam edeceksiniz diye umuyoruz filan. Dolayısıyla şimdi tabii sen de diyeceksin ki ya siz de kimsiniz? Ben sizden bahsetmiyorum zaten. Başka bir gruptan bahsediyorum ama her neyse yani unutmamışlar olarak bunu bir not edeyim. Sonra da şunu sorayım. Şimdi bu istinaf mahkemeleri arasındaki fark aslında hukuk sistemlerinde olmaması gereken bir fark değil mi? Yani sanki orada bir öznel fark varmış gibi gözüküyor.
Tabii.
Hukukun bütün yani en temel ilkesi işte herkese aynı şeyin aynı koşullarla uygulanabilir olması, dolayısıyla bir nesnellik olması filan. Bu herhalde daha sonra Türkiye'de sürekli karşımıza çıkan işte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'nin çekişmesi, o onu diyor, bu bunu diyor, sanki bir takım insanların bir takım yorumlarından ibaretmiş gibi hukuk ortaya konuyor. Bu konuyu da biraz daha anlatır mısın böyle bizim de anlayabileceğimiz bir şekilde?
Tabii elimden geldiğince. Şimdi bu... aynı konuya ilişkin farklı kararlar çıkıyor mahkemelerde ve ben dahil herkes ülkede hemen her yargılama, ya sadece akademisyenler kanun hükmünde kararnamelerle ilgili değil, her yargılama da şeyi mesela konjonktüre bakıyor insanlar. Dur bakalım seçim bekleyelim. Bakalım seçimden sonra mahkemeler nasıl davranacak? Acaba bu mahkemenin üyeleri hangi görüşte? Ha öyle mi, işte bakın orada MHP'liler ağırlıktaymış, işte diğerinde yaş daha olgun üyeler varmış filan. Şimdi bunlar hukuk dışı tartışmalardır. Hukuk dışı tartışmalar ama geldiğimiz yer burası. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'ni ciddiye almadı Can Atalay kararında. Yani Anayasa Mahkemesi iki kez ben bu yönde karar verdim. Bunun gerekleri şunlardır. Yasamda da bunlar yazıyor. Anayasanın 153. maddesine göre benim kararlarım herkesi bağlar. Yasama, yürütme, yargı organlarını, gerçek düzey kişileri bağlar dedi. Ve Yargıtay 3. Dairesi senin kararın yok hükmünde dedi. Ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Evet. Şimdi böyle bir ülkede hukuk güvenliği nedir? Hukuk devleti dediğimiz şey öngörülebilirliktir. Öngörülebilirliktir. Yani bir fiili yapan, gerçekleştiren yurttaş onun sonuçlarını bilir. Ona göre davranır. Şimdi siz bu öngörülebilirliği ortadan kaldırıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararının bile yok hükmünde kabul edildi. Yani sen yoksun dedi. Beni ilgilendirmiyor dedi. Şimdi bireysel başvuru hakkı ilk tanındığında bu tartışıldı Türkiye'de. Acaba temyiz organı mı oldu Anayasa Mahkemesi yüksek yargının diye. Bu anlaşılabilir. Bu bir anayasal tartışmadır. Anayasa hukukçuları falan bu konuda yazdı, çizdi. Danıştay ve Yargıtay bazı rahatsızlıklarını zamanında dile getirdi falan. Şimdi bu başka bir tartışma. Bu bir hukuk tartışması. Ama olan şeyin yetki çatışmasıyla bir ilgisi yok. Anayasa Mahkemesi bence son derece doğru, hukuksal, anayasaya uygun. Gergerlioğlu kararına da atıf yaparak, başkaca kararlara da atıf yaparak, kendi içtihadına çok düzgün bir karar verdi. Ve Yargıtay... Hayır, ben buna uymuyorum. Senin kararın yok hükmündedir dedi 3. Ceza Dairesi. Şimdi bunun akılla fikirle, hukukla açıklanabilir bir akılla fikirle açıklanabilir tabii ama hukukla açıklanabilir bir tarafı yok. Dolayısıyla bir yetki çatışması söz konusu değil burada. Yetki çatışması bir anayasal, hukuksal tartışmadır. Olabilir. Buradaki Yargıtay Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'ni yok saymasıdır. Bu da işin doğrusu hukuk devletinin sonudur. Diğer ilk derece mahkemeleri neden bağlı kabul etsin? Tepesini attıran bir kararla karşılaştığında. O yüzden ben burada dinleyicilere Ernst Frankel'in birkaç yıl önce yayınlanan, Tanıl Bora'nın çevirisiyle yayınlanan ikili devletini hatırlatmak isterim. 1930'lar Almanya'sındaki yargı düzenini inceliyor Ernst Frankel ve ikiye ayırıyor devleti. Norm devleti ve tedbir devleti, önlem devleti olarak. Norm devleti dediği şey, ne bileyim, bugün bakın işte ticaret mahkemeleri vesaire, şimdi pek çok sadece siyasi davalar değil ki, binlerce dava var bu ülkede. Özel hukuk davaları var, ticaret davaları var, miras davaları var vesaire. Oralarda işler iyi kötü işliyor. Yani bazen daha işte geç çıkabilir kararlar, çok hızlı olmayabilir vesaire, ama orada hukuka uygun kararlar verildiğini görüyorsunuz. Frankel'in norm devleti dediği şey bu. Almanya'da 1930'larda bu konularda gayet güzel mahkemeler işliyordu ve iyi kararlar çıkıyordu. Ama bir de tedbir devleti var. Belli konular söz konusu olduğu zaman artık hakimler hukuka değil, âli menfaatlere, başkaca şeylere bakmaya başlıyorlar. Yasa dışındaki şeylere bakmaya başlıyorlar. Şimdi bu ikili devlet bana doğrusu bugünleri çok çağrıştırıyor. Siyasi davalar söz konusu olduğunda, Can Atalay şeyinde olduğu gibi, ya da daha dün yaşadığımız, 2 gün önce yaşadığımız Van'daki şeyde olduğu gibi, işte Zeydan'a mazbatanın verilip verilmemesi tartışmasında olduğu gibi, ya da daha önceki seçimlerde o bölgedeki bütün belediyelere henüz bir yargılama yapılmamışken, herhangi bir karar yokken, ortada İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanmasında olduğu gibi, belli durumlarda normun, yasanın değil, başkaca değerlerin kararlarda öne çıktığını görüyoruz. Bu da işte, tekrar söyleyeyim, 1930'lar Almanya'sını neredeyse çağrıştıran bir şey ve 1930'ları çağrıştırması da herhalde bir ülke için pek şey değildir. Yani muteber bir durum
Şey değil.
değildir. Dolayısıyla kararnamelerin durumu da böyle. Şu anda bir kişi bile şeyi düşünmüyor. Yani yasaya uygun karar çıkar çıkmaz falan diye değil. Yani işte konjonktür. Hangi mahkemede hangi hakim var? Acaba bu hakimin görüşü nedir? Çok milliyetçi bir şeymiş, heyetmiş, eyvah filan. Şimdi bu böyle bakıyor herkes olana bitene. Kararnamelerle ilgili davalar filan işte bir ölçüde unutulmuş olabilir, ama onun dışındaki bütün siyasi davalarda da. Yani Kavala'nın bunca zamandır cezaevinde oluşunu yasayla açıklamak mümkün değil. Mümkün değil.
Evet.
O yüzden herkes yasa dışında ne olup bittiğine. Ne dendi hemen seçimlerden sonra, ilk yorumlar ne oldu? Bakalım acaba bürokrasi ve yargı bunu nasıl karşılayacak? Herkesin düşündüğü ve ilk söylediği şeylerden birisi bu oldu. Ne yazık ki bunun da anayasayla yasayla bir ilgisi yok. İşte koşullar. Üstelik haksız bir bakış da değil bu. Yani hakikaten koşullara göre kararlar değişebiliyor. Hem bürokraside, idarede değişebiliyor, hem de yargıda değişebiliyor. Bu da bu ülkenin makus talihi.
Evet, burada da Bunuel'in yanı sıra Durkheim'ı da hatırlayıp anomi kavramından belki söz etmek lazım. Yani bir toplumda
Tabii.
var olan kuralların çökmesi, çatışma, çöküntü, çatışma ya da karışıklığın meydana gelmesi durumu. Öyle bir terim yani.
Öyle, öyle. Yani bakın, Can Atalay kararında bir satırla şunu söyleyeyim. Dedi ki Anayasa Mahkemesi, 67. ve 19. maddeye aykırı seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlal edildi. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi dedi ki senin kararın yok hükmünde. Bırak böyle ihlali filan dedi. Senin kararın yok hükmünde. Sen böyle bir karar veremezsin. Şimdi böyle bir ülkede nasıl öngörebilecek yurttaş kendisi hakkında çıkması muhtemel şeyi, kararı, siyasi gelişmeleri göz önünde bulundurmadan?
Peki, o zaman ben de şunu sorayım. Son 2 dakikamıza da geldik. Dolayısıyla hani hem de toparlamamız da gerekiyor. Ama mesela Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni ben seni yok hükmünde görüyorum, saymıyorum verdiğin kararları demesi sahiden hukuk devletinin sonuna geldiğimizin göstergesi. Buna karşı ne yapılabilir, ne yapılmalı? İşte hukukçular ya da hukukçu olmayan vatandaşlar filan, bu çünkü bu gidiş iyi bir gidiş değil belli ki.
Ben hukukçuların yapabileceği pek fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani hukukçuların yapabileceği şey bu kararlara ilişkin tepki göstermek, yazı yazmak, olabildiğince kamuoyunu bilgilendirmek olabilir. Türkiye'de bunu yapan hukukçular var ama sayısı çok değil. Çok değil. Herhangi bir konuyu, çünkü ben bunun siyasi bir konu olduğunu ve siyasi mücadelenin ürünü olduğunu düşünüyorum, olup biteni, yaşadıklarımızın. Bu konuları yalnızca hukukçulara havale ettiğinizde hukukun teknik alanı içinde boğulma riski var. Ve bu çok olan bir şey, çok sık olan bir şey. Oysa bu bir, hakikaten bir siyasi mücadele. Şimdi yargıdaki kadrolaşma, bürokrasideki kadrolaşma meselesi. Yani şu ağır ceza mahkemesi ya da şu idari dava bilmem işte yargıdaki, Danıştay'daki şu daire, bölge idaredeki şu daire, şu siyasi görüşün hakimiyetinde yargıları, şeyleri, iddiaları elbette hukukla ilgili değil, yasayla ilgili değil. Dolayısıyla ben her durumda mutlaka yasa hatırlatılmalı, anayasa hatırlatılmalı, bundan hiç vazgeçmemeli, inat etmeli. Buna hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok. Efendim işte hukuk bitti falan filan. Olabilir. Olabilir ama inatla ve inatla hatırlatmalı. Bundan benim hiçbir kuşkum yok. Ama hukukçuların çok sevdiği o teknik alana hapsedilmemeli.
Evet.
O tartışmalara, o tartışmalar içinde bu olup biten şey olmamalı. Yani yok olmamalı. Çünkü o hakikaten çok teknik bir alandır ve hukukçular evet bu konularda konuşmayı severler. Ama öbür tarafta başka bir siyasi mücadele var. Tekrar söylüyorum yani pek çok insanın işte Kavala'nın, Demirtaş'ın filan cezaevinde olmasının yasayla hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. O yüzden o sadece oraya yapılacak vurgu şeye yol açmıyor. Yani bunların gerçek nedenlerini daha doğrusu görmemizi engelliyor. Bu bir siyasi mücadele.
Siyasi bir mücadele.
Evet.
Kesinlikle.
Evet.
Bakın niye Yüksek Seçim Kurulu o kararı verdi? Çünkü 24 saat boyunca çok aklı başında ve muhalefet partilerinden, kamuoyundan, toplumdan, toplumun her kesiminden, Kürt olmayanlardan, o siyasi harekete dahil olmayanlardan anlamlı bir tepki geldiği için ve insanlar ayıptır artık, yeter dediği için bu karar alındı. Yoksa Yüksek Seçim Kurulu'nun ben böyle bir karar vereceğini falan düşünmüyorum. Ama işte o tepki geldi ve bu karar alındı. Mesele bu. Mesele
evet,
bu.
Yani birkaç gün önce Van'da olan olaylardan bahsediyorsunuz.
Evet, evet.
Tamam. Peki burada da böylece bitirelim. O halde çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz anayasa
ederim.
Hukukçusu Murat Sevinç'ti. İşte hukuki hiyerarşiden, KHK'lerden, Barış Akademisyenlerinden hepsinden söz etmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz Murat.
Çok teşekkürler Murat.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Çok sağ olun.